Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün dersimizin konusu Müslüman ve Yahudi geleneğinde gayrimetlub vahiy. Gayrimetlub vahiy derken Kur'an ayetlerinde olmayan Muhammed Aleyhisselam'ın içine gelmiş olan onun söz ve uygulamalarına yansıyan ve bizim hadis diye tanımladığımız bize kadar gelmiş olan rivayetlerdir. Tabi o rivayetlerin sahih olanlarıdır. Şöyle bir şey var. Vahiy iki türlüdür. Birisi metlub vahiydir. Kur'an-ı Kerim'dir. Onu Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a indirmiştir. Diğeri gayr-i metlub vahiydir. O da Muhammed Aleyhisselam'ın içine doğandır. Onun sözleri Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan kelimelerdir. Ama metlub vahiyin kelimelerin tamamı Cebrail Aleyhisselam'ın ağzından çıkan kelimelerden oluşur. Ama sıhhat şey bakımından, etki bakımından ikisi de aynıdır. Birbirlerinden farkı yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim de helal haram koyar. Farz koyar. Ki buna müessis diyorlar. Yani yeni bir şey ortaya koyabilir. Muhammed Aleyhisselam da helal haram koyar diyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir takım tahsisler yapar. Muhammed Aleyhisselam da yani bazı ayetlerin sınırlarını tahsis eder. İşte ayetlere sınırlama belirler. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim birçok şeyleri açıklar. O hadisler de açıklarlar. Böyle üç tane ortak nokta ki yani Kur'an'dan bir farkı yok. Peki dördüncüsü neydi? Bir de bir dördüncü bir özellik daha söylüyorlardı.
Müekkit.
Yani bir de müekkit diyorlar. Yani Kur'an'da olan neyse onu aynen şey yapar.
Tekrarlıyor. Evet.
Tekrarlıyor. Şimdi acaba bu söylenenler Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu? Bunun için dayandıkları kelime Rasul'dür. Ve şey yaparlar genellikle Nisa suresinin 59. ayetinin yarısını alarak buna delil getirirler. Ve o bağlamdaki ayetleri alırlar. İşte Allah-u Teala ya yüllezine amenu ati'ullah ve ati'urrasul. Ulil emri minkum meselesi bir kenarda olsun. Bu şekilde birçok ayetler var. Ey müminler Allah'a ve Resulüne itaat edin. Şimdi Resul'e itaat ifadesi kullanılarak yani bak Allah'a da itaat edilecek, Resul'e de itaat edilecek. Bunlar birbirlerinden ayrı şeylerdir derler.
Allah Kur'an'dır, Resul sünnettir diyor. Heh.
Allah Kur'an'dır. Yani Kur'an'da anlatılan Allah'ın istedikleridir. Ama Muhammed Aleyhisselam'dan gelen söz ve uygulamalar da sünnettir evet. Diyorlar. Tabi burada sünnet kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebilerine uyguladığı ve değiştirmediği yol ve yöntemdir. Yani bir yol ve yöntem kurmuştur Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren. O yol ve yöntemde bir takım yani o yol değişmemiştir de bazı yöntem farklılıkları olmuştur. Onu da biz yine Maide suresinden Allah-u Teala öğreniyoruz. Biraz sonra ilgili ayetleri okuduğumuz zaman şey yaparız. Önce şimdi halbuki bak o yol yöntem meselesini önce anlatayım madem oradan başladık. O aradaki fark da ortaya çıksın. Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala şöyle diyor. Maide suresinin 48. ayetinde. Ondan önce Tevrat'tan, İncil'den bahsettikten sonra وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ Ya Muhammed, bu kitabı da sana indirdik. Bu kitap denen, bu kitap derken herhalde hiç kimse hadisi kastetmez, değil mi? Hadisi kasteden çıkar mı?
Yok.
Mümkün değil yani. Şimdi bu kitabı sana indirdik. Peki. Bilhak, hakkı, hakka, yani bütün gerçekleri içerecek şekilde indirdik. Nasıl bir özelliği var? Musaddikan lima beyne yedihi, kendi önünde olanı tasdik eden diyor. Mesela bundan önceki şeyde 46. ayette Allahü Teala İsa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı tasdik ettiğini, İncil'in Tevrat tasdik ettiğini söylediği halde Kur'an-ı Kerim için Tevrat'ı tasdik eder, İncil'i tasdik eder diye bir ifade asla kullanmıyor. Evet. Kendinden önceki kitapları tasdik eder diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar kendisine kitap ve hikmet verilmemiş bir tek nebi yoktur. Arzu edenler bu konuda çok sayıda ayetten bir tanesi olan Ali İmran 81. ayete bakabilirler. Şimdi diyor ki burada Allahü Teala sana da bu kitabı kendinden önce gelen bütün kitapları tasdik eden dediği için bugün dünyanın neresinde İnsanların elinde bir ilahi kitabı varsa, bu ister Gatalar olsun, ister Ginzalar olsun, ister Vedalar olsun, isterse Tevrat olsun, ister İncil olsun, ister bilmediğimiz hangi kitap olursa olsun, Allah onların hepsini tasdik eder özellikte indirmiş.
Hatta şey olmuştu ya, bu Hindu dinlerinin kutsal kitaplarından biri de Muhammed Aleyhisselam'la ilgili olan işaretleri çıkarmıştık bir ara.
Evet, şeyde Vedalarda Muhammed diye şeydi, bu Buhari'nin bir şeyini yapan Hindistanlı bir alim.
Evet.
Adı da Muhammed.
Safiyurrahman.
Neyse adını hatırlayabilir ama izleyiciler internete girer de Vedalarda Muhammed diye yazarlarsa
var o,
onu görürler. Muhammed Aleyhisselam'ı bugün Hindular da bekliyorlar. Onun için önündeki kitabı tasdik eder şekilde diyor. Şimdi ve müheyminen aleyh ve onların hepsinde koruyucu. Niye? Çünkü Allahü Teala bütün kitaplarını indirmiş ama o kitapların birçokları kaybolmuş. Biz bunu Maide suresinde biliyoruz. 15. ayette ne diyor Allah? Gizlediğiniz birçok şeyi siz ortaya koyan bu kitap geldi diyor. Ondan sonra fahkum beynehum bima enzelallah. Bakın. Fahkum beynehum. Onların arasında hüküm ver. Bima enzelallah. Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Allah'ın indirdiği neydi ayetin başında? Ve enzelna ileyke
el
kitap. Bu kitabı indirdim diyor sana. Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver dediği zaman ayrıca senin içine de bir takım şeyler doğurdum diyor mu Allah? Öyle bir şey var mı? Yani sana indirdiğimle hüküm ver dediğine göre burada herhangi bir Kur'an'ın dışında bir şey anlama şansı olur mu? Ama şu var, Kur'an-ı Kerim'in bir tebliği var. Bir de Kur'an-ı Kerim'deki hikmet metoduna göre çıkarılan hükümler var. Dolayısıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hüküm ver dediğine göre o bütün söz ve bütün uygulamalarını ya Kur'an ayetlerini tebliğ konusunda yapacak ya da uygulama konusunda, yani oradan çıkaracağı hükümler. Hükümler çıkarırken hata edebileceğini de Cenab-ı Hak bize bildirdiği için işte Mümtehine suresinin son ayetlerinde ne diyordu kadınlara? Eğer yanlış bir hüküm verirsen sana isyan ederler dedi diyor. Yani ama indirilen ayetler konusunda kimsenin ses çıkarmaya hakkı yok. Ona kayıtsız şartsız inmesi gerek tebliğde. Şimdi burada ne dedi? Aralarında hükmet. Neyle? Allah'ın indirdiğiyle. Allah'ın indirdiği İkinci bir şey olsaydı onu da söylerdi, değil mi? Arkasında ne diyor? وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاءَهُمْ Onların hevalarına uyma. Onların hevalarına uyma derken daha önce geçen Yahudi ve Hristiyanlar da bu humun kapsamına girer mi?
Evet.
Çünkü bu ayetten öncesinde, değil mi? Evet. Onların derken Resulullah'ın etrafındaki müminler de Medine'deki Yahudiler de ve diğer din mensupları da girer.
Evet.
Başkası olur mu? وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana gelen bu gerçeği bırakıp da, bu an nedir? Budiyet içindir değil mi?
Ve
mücavizet. Evet, onu şey yapmak.
Uzaklaşmak.
Uzaklaşma. Yani sana gelen bu gerçekten uzaklaşarak. Peki o zaman Allah'ın indirdiği bu kitap dışında herhangi bir şeyle hükmederse ne yapmış olur Muhammed Aleyhisselam?
Uzaklaşmış
olur. Uzaklaşmış olur. Bak o ne? Onların hevalarına uymuş olur. Şimdi onların hevalarına uymuş dediğimiz zaman bakıyorsun, biraz sonra sen anlatacaksın. Mesela Yahudi geleneğinde indirilen, şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre indirilen tek kitap ne?
Kur'an.
Yahudi geleneğine göre indirilen kaç tane kitap var?
Yani kitap manasında yazılı olarak Tevrat, yazılı Tevrat dedikleri Tevrat.
Yazılı Tevrat, peki o diğerlerde şimdi Musa'ya verilmiş demiyorlar mı?
Bir de sözlü gelenekleri var işte.
Sözlü
yazılı,
dediği zaman ne
oluyor? Yazılı kabul etmedikleri için onu kitap manasında. Onu da indirilmiş kabul ediyorlar. Heh,
ben diyorum indirilen dedi. Ben indirilen kelimesi dedim, kitap demedim. İndirilen iki şey var değil mi?
Evet.
Birisi Tevrat, birisi de sözlü gelenek dedikleri şey, yani Tora diyorlar.
Sözlü Tevrat diyorlar. Ona.
Sözlü Tevrat.
İndirilen dediği zaman o da metlu olmuyor mu?
Yok. İndirilen dediği zaman bunlar indiyor, onlar söze döküyorlar.
Bizimkilerin ne farkı var?
Aslında hocam bir fark yok. Birazdan anlatınca çıkacak.
Tamam. O zaman şu ayeti tamamlayalım isterseniz. Diyor ki, bak onların arzularına uyma dediği zaman onlarına Yahudiler de girer, Hristiyanlar da girer, tüm önceki ümmetler de girer. Peki ona bak niye? Çünkü öncelikle bu girer, onlar girer. Çünkü bir önceki şeyde Tevrat'ta İncil'den bahsetti değil mi?
Evet.
لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا Her biriniz için bir şir'a, şeriat. Şeriatın kelimesinin sözlük manası neydi?
Yol.
O yolu Allah ne diyor? Sünnetullah diyor değil mi? Ondan sonra وَلَنْ تَجْدَلُ سُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجْدَلُ سُنَّتِ اللّٰهِ تَحْب۪يلًا diyor. Allah'ın sünnetinde değişiklik, tebdil, tahvil bulamayacaksınız diyor. Tamam. Şimdi yani Allah'ın koyduğu yol, bir ana yol var. Bir de minhac var. Bir de nedir? Yani her birisi için belirlediğim bazı yöntemler var. Yani bu yolda giderken sen 90 kilometre mesela şimdi buradan Ankara'ya giderken ne yaparlar? Otomobiller 120 kilometreye gider diye yazarlar mesela. Tırlar işte şu kadar kilometre derler. Efendim şeyler, diğer vasıtalar şöyle yapar derler falan. Yani efendim, mesela bisiklet giremez diye yazarlar bazı yerler. Yani daha iyi anlaşılsın diye bir şey yapayım. Allahü Teala her nebiye de bir farklı yöntem vermiş. Niye vermiş? Onu da burada açıklıyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Eğer Cenab-ı Hak farklı bir tercihte bulunsaydı, hepinizi tek bir ümmet yapardı. İkinci, üçüncü, başka nebiler göndermezdi yani. Adem'den beri o kitabı muhafaza eder, hepiniz aynı şey yapardınız. Ama niye böyle yapıyor? Niye böyle yapıyor? لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا Ha şey yok. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ atladım değil mi? Yukarı çıktım. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ O size verdiği, yani o ana yolun dışında size özel olarak verdiği, o ana yolda giderken bir takım özel şeyler verdi. Niye? Sizi onunla imtihan etsin diye. Mesela Yahudilikte kıble neresidir?
Kudüs.
Mescid-i Aksa. Müslümanlar nereye dönüyorlardı Mekke'deyken?
Onlar da oraya dönüyor.
Kudüs'e döndü. Medine'de de Kudüs'e döndüler. Niye döndüler Kudüs'e? Çünkü Mekke'de inen En'am suresinin 90. ayetinde Allahü Teala ne dedi? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَد۪ي O bütün nebileri saydıktan sonra, hepsine kitap ve hikmet verdikten sonra işte Allah'ın doğru yolu gösterdiği kişiler onlardır. Onların yoluna uy dedikten sonra başka bir yere dönme şansı var mıydı Muhammed Aleyhisselam? Ama arkasından yine Bakara suresinde Allahü Teala kıblenin değişeceğini söyledi, değişmesinin sebebini de söyledi. Evet, Bakara suresinde. Ne diyor o mesela Bakara 143'te ne diyor şeyde şey ve kederke ce'alnakum ummeten vesatan li tekunu şuhada alennas bi yekunir rasul aleykum şehide 143 müydü?
Evet hocam.
Tamam. Yani sizi işte merkezde bir ümmet yaptık. Şimdi herkesin önderisiniz artık. Muhammed Aleyhisselam tüm ümmeti, tüm dünyaya gönderilmiş. Ama mesela İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş. Diyor ki ümmeten vasıl, siz artık merkezdesiniz. Niye? Çünkü herkesin size uyması gerekiyor. Herkesin önünde siz örnek olacaksınız. لِتَكُونُ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ İnsanlara meşhutlar olasınız. Herkes sizi, herkes sizi gözünün önünde görsün. وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدَى bu Resul de sizin örneğiniz olsun. Ya da bu kitap da sizin örneğiniz olsun. İki şekilde de anlaşılabilir sözlük olarak. Ondan sonra وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا şu anda senin yöneldiğin kıbleyi kılmadık. O anda yöneldiği kıble hangisiydi?
Kudüs'tü.
O Kudüs sonradan kıble oldu. Çünkü ilk kıble Kabe'ydi.
Evet.
Ve mâ ce'alnâ l-kıblete l-letî kunte aleyhâ illâ linâleme men yettebi'ur rasûle mimmen yenqalibu alâ akibeyh. Şimdi bu rasûle uyan da, sadece bu rasûle uyan da gerisin geri döneni ayırt etmek için. Şimdi namazı Yahudiler de kılıyor, Hristiyanlar da kılıyor. Ha bu tarafa yönelerek kılmışsın da bu tarafa yönelerek kılmışsın. Namaz namaz. Ama Kudüs'e yönelirken Kabe'ye döndün mü ne diyor onun mesela 142. ayette seyekulü süfehâ minen nas. Bu insanlardan süfehâ ki Bakara'nın en başına bakıyoruz 200'de olan Yahudiler ki Bakara 75'te de Allah belirtiyor. Geliyor namaz kılıyorlar. Nasıl olsa Kudüs'e yöneliyor, nasıl olsa namaz var. Tamam Muhammed de zaten Allah'ın elçisi, arkasına kılalım. Oh ne güzel. Ne diyecekler diyor, bak seyegulü. Şu anda diyecek de ilerisinde diyecekler. Daha değişmemiş. Mâ vallâhu man kıbletuhumu lletî kânû aleyhâ. Ya nereden çıktı bu şimdi kıble değişimi? Ya sen bilmiyor musun? Kullillâhil meşrik vel mağrib yehdî men yeşâ ilâ sırâtı müstakîm. Doğu da Allah'ın batı da.
Bakara 144. ayette de şöyle söylüyor hocam. Ve innel lezine utul kitabe leya'lemune ennehu lahkum min rabbihim.
Tamam. Onlar da gayet iyi biliyor ki bu kıble değişimi Rableri tarafından bir gerçektir.
Evet.
Ama ve leyne teytellezine utul kitabe bi küllayetin ma tebu kıbletek. Bunlara bütün ayetleri getirsen dinlemezler. Niye? Çünkü hesaplarına gelmiyor. O zaman olmaz ki. O zaman biz Yahudiliği bırakacak mıyız demeye başlıyorlar. Bu ne olmuş oluyor onlar için? İmtihan değil mi?
Evet.
Bak ne diyor burada? Velakin işte bu ufak tefek değişiklikleri niçin yapmış oluyor Allah? Velakin bu şeyden Maide suresinin 49. ayetinden okuyoruz. Liyebluvekum fima atakum. Verdiği şeyle sizi zor bir imtihandan geçirsin, yıpratıcı bir imtihandan geçirsin diye. Ondan sonra festebikul hayrat, hayırlı işlerde yarışın birbirinizle. Şimdi biz Yahudilerle hayırlı işlerde yarıştığımız zaman Yahudiler bizi geçmek isterlerse mecburen Müslüman olacak. Başka yolu yok. Ve dini bizden daha iyi yaşıyor. Hristiyanlar için de aynı değil mi? Hayır olması için kendi kitaplarının hayır demesi lazım. Kendi kitaplarının hayır dediği şey de Muhammed Aleyhisselam'a inanmaktır. İllallah merciukum cemiyan fe minebbiukum ma kuntum fihi tahtelifun. Hep birlikte dönüşünüz Allah'adır. Ondan sonra nerede ihtilaf ettiğinizse Allah-u Teala daha sonra haber verecek. Peki aynı surenin 68. ayetinde Allahü Teala ne diyor? Yok 67. ayette Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki bak az önce bu 49'a ne dedi? Fahkum beynehum bima enzelallah dedi. Allah sana ne indirdiyse bunların arasında hüküm ver. Yahudiler, Hristiyanlar tabii ki Müslümanlar da aynı şekilde. Diyor ki ya eyyüher Resul. Bak Resul kelimesini kullanıyor. Ey Resul diyor. Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse onlara tebliğ et. İndirilen ne olur? Allah da Rabbinden Muhammed Aleyhisselam'a. Başka bir şey olur mu? Az önce de zaten 49. ayette de onu söyledi Allah-u Teala. Şimdi diyor ki belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ve illem tefal. Tebliğ etmezsen فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ Allah'ın sana verdiği elçilik görevini, tebliğ görevini yapmış olmazsın. En büyük günah işlemiş olmaz mı? Çünkü asıl şey o. Yani. O sonra zaten Allah-u Teala ne diyor? Ve me aler rasuli illel belâ diyor değil mi?
99'da söylüyor.
Evet. Rasule tebliğden Maide başka bir şey düşmez. Abi. Ne?
Maide 99.
Aynı sure 99. ayette. Orada bak ne kadar güzel işte aynı surede. Ve de bu sure son, en son inen surelerden değil mi? Bak 99'da ne diyor burada Allah? Ma ale rasulillel belâh. Bitti. Rasule tebliğden başka bir görev düşmez. Rasul elçidir. Allah'ın gönderdiği elçi. Tebliğde bulunacaksın. Bir de وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ مَنْزَلَ اللّٰهِ var. Hüküm vermek ayrı bir şey. Tebliğin dışında o, aynı ayetlerle بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ diyor. O da Allah'ın indirdiğiyle o da hikmi اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ diyor. Sana kitabı ve hikmeti indirdi. Hikmet de Kur'an'dan çözüm üretme metodu. Şimdi buradan dedi ki يَا يَا رَسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et onlara. وَاِلَّمْ تَفْعَلْ Bunu yapmazsan فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ Rabbin elçilik görevini yerine getirmiş olamazsın. Ey peki tamam ben bir tek kişiyim. Bu Yahudi cemaati, Hristiyan cemaati. Oho, bunlar beni boğar. Aklına gelmez mi? Bunlar beni boğar demez mi?
Evet, evet.
Vallahu ya'simuke minennas. Allah seni bu insanlardan koruyacaktır. Sen Allah'ın görevlisisin ya. Şimdi mesela Rusya Türkiye'ye gönderdiği elçilerini korumaya almıyor mu? Uluslararası hukuk onları korumuyor mu? Sen mesela yanındaki çoluğunu çocuğunu korumuyor musun? Allah-u Teala kendisi için çalışanı korumaz mı? Bu insanlardan koruyacak. Onlardan korkma diyor değil mi? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْتِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Kafirler topluluğunu hidayet etmez ne demek? Hedefine ulaştırmaz. Evet onlar hep seni öldürmek isterler. Medine'de Resulullah'a kaç kere suikast üzerine demek istediler? Başarabildiler mi? Mekke'de kaç kere şey yaptılar? Öldürmeye karar verdiler. Ne oldu? Bir başarabildiler mi? Bu Uhud Savaşı'nda Mekke ordusunun önünde tek başına kaldı. Bütün herkes dağa tırmandı. Bir şey yapabilirler mi? Burnu kanatabilirler mi? Gerçi şeylerde, her rivayetlerde başka şeyler var da. Bak, Allahu yasim, Allah seni bu insanlardan koruyacak. Bütün insanlardan koruyacak. Sadece bunlardan değil. Ondan sonra peki, çünkü Allah kafirleri hedeflerine ulaştırmaz. Evet seni öldürmek için gelirler, şunu yaparlar, bunu yaparlar ama eli boş dönerler. Değil mi? Evet. Ondan sonra ne diyor? Şimdi Resulullah verdiği bir başka emir de şu. Bak. Şimdi az önce sen ne dedin? Bir sözlü Tevrat, bir de ne? Yazılı Tevrat.
Evet.
Şimdi o mantıkla bu ayeti dinle. Yani sen şu anda bir Yahudi ve Hristiyan mantığıyla dinle. Onlar olsa nasıl cevap verecekler bu ayete? Bak diyor ki Allah, قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ Hiçbir şey üzerinde olamazsınız. Yani ne nedir Türkçe? Hiçbir temeliniz olmaz. Siz adam yerine konmazsınız. Siz bir şey değilsiniz. Öyle değil mi?
Evet, evet.
Ne zamana kadar? Hatta tuqimu et-tevrate vel-incil. Tevrat'ı ikame edinceye kadar. Ne demek ikame? Yani Tevrat'ta Allah ne diyorsa onu yapacaksın. Peki Tevrat'ı bugün uygulayan Yahudi var mı?
Yani bugün yazılı olan Tevrat'ı.
Zaten diyor, Allah Kur'an'da sözlü Tevrat diye mi?
Ya, sözlü Tevrat diye bir şey yok ama şimdi bugün yazılı olan Tevrat şeklinde olan Tevrat'ı uygulamaz Yahudiler.
Uygulamazlar.
Daha çok din adamlarının verdiği fetvalar önemlidir. Yani sözlü Tevrat'a da bakılmaz aslında. Yani bir meselede ben gidip Talmud'a bakayım diye kimse bakmaz. Bir hahama gidersiniz o size fetvasını zaten verir. Çünkü onun sözü zaten hem yazılı Tevrat hem sözlü Tevrat'a uygundur mutlaka.
Peki Enes Hoca, bizdeki fetvalar nasıl?
Bizdeki de benziyor hemen hemen.
Aynısı değil mi?
Yok, yok aynısı evet.
Yani ben mesela 21 sene fetva işlerine baktım İstanbul Müftülüğü'nde. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Acaba bana soru sorarken hocam bu hangi ayete dayanıyor diyen var mı diye hiç aklıma gelmiyor yani. Hangi hadise dayanıyor diyen de aklıma gelmiyor. Belki vardır yani o kadar şey içerisinde. Hiç aklıma gelmiyor şu anda. Şimdi bak ne dedi Allah? O bir tarafa, bugün o hahamlar, biz Allah'ın indirdiği Tevrat'ı uygularız diyor mu?
Yazılı Tevrat'ı uygulamazlar. Zaten bunun uygulanmayacağını, asıl uygulanacak şeyin yani açıklayıcı olan sözlü Tevrat olduğunu söylüyorlar.
Asıl sözlü Tevrat tabii, olduğunu tabii. söylüyorlar.
Şimdi buradan bunu, da göstereceğim ya, zaten.
Tamam. Peki. Şimdi bu ayeti bitireyim. Ondan sonra sen şey yaparsın. Diyor ki burada Tevrat'ı ve İncil'i uygulayacaksınız diyor. Mesela İncil de İsrailoğullarına indi değil mi?
Evet.
Az önceki Muhammed Aleyhisselam'a verilmiş olan kıble değişikliğinin bir benzeri olan şeyde bir tek değişiklik vardı İncil'de şeylere İsrailoğullarına, o da haram yiyeceklerin helal kılınması. Ama o haram yiyeceklerinden servet elde eden hahamlar bunların en büyük zararını görmeye başladı. Çünkü o yağından, şuyundan, bunun derisinden, şuradan, buradan getiriyor. Bir sürü şey sahibi oluyorlardı.
Tabi İncil'lere baktığımız zaman İsa Aleyhisselam'ın da oradaki Yahudi din adamlarına bir numaralı itirazı, siz Allah'ın kelamını bırakıp kutsallaştırdığınız geleneği din diye yaşıyorsunuz.
O da aynı şeyi söylemiş.
Tabii onları o şekilde
aynı şeyi söylemiş. Ondan sonra mesela bugün Hristiyanlar da Tevrat'ı, İncil'i asla uyguramazlar. Ha içlerinde uygulayanlar vardır ayrı yani. Yani genelde uygulamazlar. Ve ma unzile ileykum min rabbikum, Tevrat İncil değil. Size Rabbinizden indirilen şey o ne? O da Kur'an-ı Kerim değil mi? Kur'an'ı da bugün uygulamazsanız hiçbir temeliniz yok. Ondan sonra söylüyor. Ve le yezidenne kethiran minhum ma unzile ileyke min rabbike tuğyanen ve kufra. Sana Rabbinden indirilen onların çoğusunun tuğyanını ve küfrünü artıracaktır. Yani taşkınlığını ve kafirliğini artıracaktır. Çünkü onları, çünkü yapmaları gerektiğini biliyorlar, yapmak istemiyorlar, çıldırıyorlar. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ O zaman o kafirler topluluğuna üzülme diyor. Şimdi burada ne dedi şeylere bu ayet? Yahudi'ye, Hristiyan'a dedi, Tevrat-ı İncil'i uygulayacak. O yetmez, bir de Kur'an-ı Kerim'i uygulayacaksınız. Çünkü Bakara suresinin baş tarafında Allah-u Teala ne dedi? Ya beni İsrail, ezkuru nimeti elleti en'amtu aleykum ve evfu bi ahdi ve ufi bi ahdikum ve iyyaye ferhabun ve aminu bima nezzeltu musaddikan lima ma'akum ve la tekune evvele kafirin bih ve la teşteru bi ayet semenen galile ve iyyaye fettekun. Ey İsrailoğulları, bana verdiğiniz sözü hatırlayın. O taahhüt ettiğin şeyi yerine getirin ki ben de size söz verdiğim dünya hakimiyetini yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Sizin elinizdekini tasdik ederek indirdiğim bu kitaba inanın. Bunun ilk kafiri siz olmayın. O zaman inanmayanlar ne oluyormuş ayete göre?
Kafir.
Kafir oluyor. Allah onları hiç şey yapar mı? O Allah'ın ayetlerini küçük bir bedele şey yapmayın. Dünya hakimiyeti, işte bu imkanlar elimizden çıkar diyorsunuz. Ebedi hayatı kaybediyorsunuz. Yalnız benden, bana karşı yanlış yapmayın diyor. Allah'a karşı yanlış yapıp duruyorlar değil mi? Peki şimdi bütün bunları toparladığımız zaman şimdi size bir şey sorayım. Bak Enes Hoca, Yahya şeyle Vedat'la beraber şey yapın bakın. Mesela Muhammed Aleyhisselam son nebi. Muhammed Aleyhisselam son nebi olmasaydı, bir tane daha nebi gelseydi, bu ayete göre bize ne diyecekti?
Kur'an'a uyun diyecekti.
Niye Allah'ını kendini bırakıp kendi düşündüklerinizi din diye yaşıyorsunuz.
Eğer Allah'ın indirdiğine, yani Kur'an'a ve bana verilen kitaba inanmadığınız takdirde hiçbir temeliniz yoktur demez miydi?
Evet, elbette. Şimdi oradaki biraz önce okuduğunuz ayette ya ehlil kitap lestum ala şeyin hatta tukimu tevratu vel encil ve ma unzile ileyküm min rabbikum diyor. Bizim için Allah-u Teala şeyde En'am 155-156 diye ayet var da onu da okuyayım, siz sonra devam
tamam,
edin.
Tamam.
Ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekun fettebi'ûhû vettekû leallekum turhamun diyor. Hmm. Yani bizim için söyledin mi bu emir?
Tamam. Hâzâ kitâbun enzelnâhu
mübârekun.
Bu bizim indirdiğimiz kitaptır. Mübârekun, bereketli.
Bizim için
söyledin mi? Fettebi'ûhû. Siz ona uyun diyor değil mi?
Evet, evet.
Evet.
Vettekû.
Evet, kendinizi yanlışlardan koruyun. Az önce Yahudilere verilen emrin
bir benzeri. Turhamun.
Böyle yapın ki Allah'tan merhamet göresiniz. Allah'tan iyilik ve ikram göresiniz.
Devamı. En tekulu innema unzilel kitabı ala taifeteyni min kadrina ve in kunna an dirasetihim ve gafilin.
Kitap. Mesela ya bizim bize Tevrat İncil gibi bir kitap inmedi ki diyebilirdiniz ahirette. Biz onları da okuyacak durumda değildik. Evet, evet. Mesela aslında doğru bak sen hiç Tevrat'ın orijinalini gördün mü şimdiye kadar?
Yok, görmedim.
Ben de görmedim. Evet, Eda evet. Sen gördün mü? Orijinal metin.
Orijinal derken hocam.
Yani Tevrat'ın tüm bölümlerini içeren bir metin.
Yani şu an elimizdeki şeyde şu mazoterik metin denilen metin var. Yani İbranice orijinal.
Var da yani şey o gizledikleri ayetler falan.
Ya onun dışında bir şey görmedim ben. Yani mazoterik metin denilen bir metin var sadece. Yani İbranice metin deniyor ona da. O kutsal kabul ediliyor. Yani orijinal o kabul ediliyor.
Tamam mesela ben biri der ki ben zaten İbranice'yi bilmiyorum, okuyamıyorum. Böyle dersiniz diye size ben bu kitabı indirdim diyor değil mi?
Evet, evet.
Tamam. O zaman uymamız gereken neymiş? Bu kitap değil mi?
Tamam.
Peki o zaman madem En'am suresinden 155 kaç?
156. Evet.
156. O zaman öbür sayfadaki 159'u da bir oku.
اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ
Bak ferraku dinehum diyor. Ferraku dinlerini parça parça yapan ne demek oluyor? Yani ve la teferraku diye emir evet, ve atasimi bi hablillahi cemiyan ve la teferraku diyor değil mi Allahü Teala şeyde Ali İmran suresinde 103 müydü o? Allah'ın ipine yani Kur'an'a sıkı sarılın.
Evet.
Ve ondan 103 mü? 103. 103. ayet. Ondan uzak kalmayın diyor.
Evet.
Ve la teferraku da Kur'an'dan uzak kalmayın diyor.
Evet.
اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ Kur'an'dan uzak kalarak dinlerini böyle farklı farklı şey yapmışlar. Devamı ne?
وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
وَكَانُوا شِيَعًا Şia şia olmuşlar. Ne demek şia?
Grup grup oluyor.
Ha, bir kişinin etrafında toplanmışlar.
Evet, evet.
İşte Hanefiler, işte Şafiler, işte Şiiler, işte Caferiler, işte bilmem ne. Değil mi böyle evet, gruplar evet. Olmuş? Peki?
اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ
Yok yok, لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي
شَيْ Evet evet, لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي
شَيْ Ne demek لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْ
Sen onlardan hiçbir konuda
hiçbir konuda onlardan olamazsın.
Evet evet.
Zaten Yahudiler Hristiyan'a da söylediği nedir? لَسْتُمْ عَلَى شَيْ demedi mi?
Evet evet evet.
Hatta تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Bak, لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْ لَسْتُمْ عَلَى شَيْ Tevrat'ı, İncil'i ve bu indirilen Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz dedi. Biz de o ayrılan gruplara uyarsanız hiçbir temeliniz olmaz. Biz de onlar gibi dağılır gideriz değil mi?
Evet.
Peki tamam, şimdi sona gelelim. Peki, istersen bir ayet daha okuyayım da o şimdi aklıma geldi. O 102. ayeti de okuyalım. Ali İmran suresinin. Allahü Teala hatta ondan daha önceki ayetleri. Bakalım Müslümanlar o ayetler Resulullah hayattayken inen ayetler. Benim en çok dikkatimi çeken odur. Hatta 198'den başlarsak diyor ki Allahü Teala kul ya ehlil kitap ya Muhammed. Bak Muhammed Aleyhisselam hayattayken olan bu olay.
Evet.
Sadece şimdi değil. Bize hiç o zaman Yahudilerin yaptığı Kur'an'ı bozma faaliyetlerinden hiç bahsetmezler. Sen hiç hatırlıyor musun?
Yok.
Kur'an'da o bu ayetleri de biz öğreniyoruz yani. Kul ya ehlil kitap. Onlara söyle ya Muhammed. Ey ehli kitap. Ehli kitap kimdi Vedat? Bir utul kitap var.
Kitap bilgisi olan, kitapta uzman olan kişiler.
Kitapta uzman yani. Olan kişiler. Yani hahamlar, papazlar, şunlar bunlar. Ey ehli kitap. Lime tekfurune bi ayatillah. Niye Allah'ın ayetlerini üstünü örtüyorsunuz? Mesela onlar işte gelecek nebiye inanma falan filan hepsini üstünü kapatıyorlar.
Tabii hocam. Demin okuduğumuz kıble de aynı şekilde.
Kıble de aynı şekilde. Kıble. Üstünü kapatıyorlar. Kıblenin çevrilmesiyle ilgili. Onu bırak. Belki siz bu konularda çalışma yaptınız. Az önce Enes Hoca bak. Bu kıble meselesi dedi ya. O En'am 159 kapsamında beraber bir düşünün. Şimdi kıblenin çevrilmesiyle ilgili açık açık ayetler var. En küçük şüphe var mı bu konuda?
Yok.
Her şey tamam. Niye Resulullah şeye Kudüs'e döndü çünkü Enam 90'ın emri bu. Medine'ye vardığı zaman sürekli öyle kıldı. Allah'tan emir gelene kadar fevellü ve çekeşadır el-mescid-i haram emir gelene kadar o tarafa doğru döndü. Allah'ın emri geldi bu tarafa döndü. Evet. İstiyordu ama dönemiyordu. Allah emir geldi. Peki sizin yaptığınız çalışmalarda kıble değişimini Kur'an-ı Kerim'e göre anlatan bir şey mezhep biliyor musun?
Vallahi hocam bu konuda kitap ve tasdik programı da yaptık. Biz araştırdık onun öncesinde de. Şey yok. Yani bu şekilde nesih bağlamında hayırlısıyla nesih bağlamında anlatan yok.
Peki Resulullah Medine'ye geldiği zaman kıbleye döndü, Kudüs'e döndü diyenler var değil mi?
Evet hocam onlar da ama şöyle söylüyorlar. Bizim Enam suresindeki ilişkilendirmeyi yapmıyorlar.
Bilmezler ki onlar Kur'an'da ilgileri yok. Nebimizin
kendi ihtiyarıyla bunu yaptığını söylüyorlar.
Kendi ihtiyarıyla yapabilir mi?
İşte öyle o bağlantıyı kuramadıkları için mecbur böyle
söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'e uyması gerekmiyor mu?
Evet. Yani kendi ihtiyarıyla yapsa zaten ayet gelmesini beklemez. Yine kendi ihtiyarıyla Kabe'ye döner.
İyi bak benim sana sorduğum şu. Bu kadar çok açık ve net ayetler olmasına rağmen sen o ayetlere uyarak kıble konusunu anlayan bir mezhep hatırlıyor musun?
Ben hatırlamıyorum.
Peki sen gördün mü?
Yok.
Ben de görmedim. Peki bir tefsir hatırlıyor musun? Bırak. O Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyorsunuz ya. Bir tefsir var mı? Ben hatırlamıyorum ya. Yani. İzleyicilerden hatırlayanlar varsa lütfen söylesinler.
O çok kötü olay o. Şimdi şöyle tasavvur edilir olabilir. Ben şu anda düşünüyorum da. Muhammed Aleyhisselam diye bir kişi Allah'ın elçisi olarak seçilmiş. Ara sıra vahiy gidiyor. Vahiy geldikten sonra nasıl davransa, davrandığı ve ne söylerse o söylediği o şeyler din oluyor.
Tövbe.
Kendi istediği şekilde hareket ediyor. Medine'ye gittiğinde de ilk yaptığı iş bakıyor ki orada ehli kitap var. Yani bunları İslam'a kalplerini ısındırmak için bunların kıblesine birkaç ay teveccüh edeyim. Bunların namazında oraya doğru bakayım da bunlar da bana gelsin.
Tövbe estağfurullah.
Bu şekilde yapmıştı 16 ay diyor. Rivayetler
evet,
bu konuda. Yani kendi isteğiyle onu yapıyor, o da din oluyor.
Peki kendi isteğiyle yapıyorsa, kendi isteğiyle Kabe'ye dönseydi niye kadınlara takol be veç kefisema?
Oraya kadar şey yapmasa, onun devamı öyle gelmesi gerekiyordu. Şimdi kendi isteğiyle dönmesi madem dediğiniz gibi, niye göklere bakıyor ki? Kadınlara takol be veç kefisema.
Evet.
Ara sıra göklere bakıyor, bir vahiy gelsin, o Kabe'ye dönsen diyor. Kendi isteğiyle dönen yerde niye kendi isteğiyle
Bu tarafa da kendi isteğiyle dönseydi?
Öyle bir şey var.
Ha diyecekler ki vahiy gayri betul gelmediği için.
Önemli olan burada Allah'ın dininde bir devamlılık düşünemediği için her şey Resulullah'la başlıyor.
Tabii öyle zannediyorlar.
Onu kesiliyor.
Zannediyorlar ilk nebi yeryüzünde Muhammed Aleyhisselam'dır. Evet, evet. İlk din bu.
Orada, onun için öncekisini cahiliyet diyor, orada başlıyor. Halbuki Kur'an'la baktığımızda mesela geçen hafta okuduk şu Ara Suresi de ve tekallubuke fi sacidin diyor. Yani secde adaylar içerisinde senin davranış hareketlerinde görüyoruz diye Allah Teala söylüyor orada.
Peki sana bir şey daha sorayım. Mesela ben görmediğim için soruyorum yani. Belki siz görmüşsünüzdür. Şimdi o Bakara 144'te ve ma cealnel kıblete leti kunte aleyha. Şu anda bulunduğun kıbleyi yapmadık. İlla li aleme men yettebiur rasul. Men yengalibu ala akibi.
Bu 143.
Burası 143 mi? Evet. Tamam 143 tamam. Bu Resul'e uyanla yüz çevireni ayıralım diye. Peki bu Resul'e uyan kim oluyor orada? Yüz çeviren kim oluyor? Tefsirlerde ne var? Hiç Yahudi ve Hristiyanlardan bahseder mi? Halbuki yani Allah-u Teala orada çok açıkça söylüyor. اَلَّذ۪ينَ اَتِينَ اَوْمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ اَوْكَمَا يَعْرِفُونَ اَوْكَمَا Bu kıble değişimini ehli kitap gayet iyi biliyor. Ya bu gerçekten yani her gün, siz çok yakından biliyorsunuz. Biz burada her gün Kur'an-ı Kerim anlama çalışması yapıyoruz. Ayetlere verilen yanlış anlamlar her gün bizi şok etmiyor mu?
Evet.
Ya siz hiç Arapça bilmiyor musunuz beyler ya? Allah aşkına ya. O zaman niye tefsir yaptınız ya? Ya bu millete bu dini yanlış anlatmak için mi tefsir yaptınız?
Bu vehi gayrimetli olayı çok yaygın bir görüş olduğu için fark etmiyor. Şimdi en başta Vedat söyledi. o metlu olan vahiy ile gayrimetlu olan vahiy aynıdır. Hatta bu daha kuvvetlidir. Es-Sünnet-i Kadiyye'nin al-kitab dendiği için bu vahiy gayrimetlu olan
vahiy. Sen manasını versen, olursa, sen muhatap dinleyicilerin Arapça bildiğini zannediyorsun.
Sünnet kitap üzerinde hakimdir.
Son sözü sünnet söyler, Kur'an değil.
Sünnet dediği de o Kur'an'daki Allah'ın beyan ettiği sünnet değil, bu rivayetleri kastediyor. Bu rivayetler ayetlerin üzerinde muhaymin, kontrol edici, onu tasdik edici ve onu kontrol altına alan, onun üzerinde hakimiyet kuran bir şey olduğu için rivayette bir kenarlarda bir şey buldu mu o onlar için dindir. Mesela buraya Almanya'da bir Tamki diye bir adam gelmişti. Bir
ara. Richard Tamki.
O Tamki burada o teslis itikadından bir şey söyledi.
Göte Üniversitesi'nin Evangelist Fakültesi'nin dekanıydı.
Ben de burada benim şeyimde İncil'in Arapçasını buldum. Burada Allah tek ilahtır. Sadece ona ibadet edilir. İsa Allah'ın kulu ve elçisidir diye bir ifade bulmuştum İncil'den. Bunu getirdim, o çok güldü. Biz onu amel etmiyoruz ki. Biz şey konsil kararlarıyla alınan icma neyse.
Konsil kararlarıyla, icma dedikleri şey.
Ondan sonra ben niye siz öyle yapıyorsunuz dedim. Siz de öyle yapıyorsunuz. Kur'an'ı amel ediyorsunuz siz de. Bizim farkımız yok ki. Öyle söylüyor adam.
Ama doğru söylüyor.
Dava geçti benimle orada.
Onlar kesinlikle İncil. Zaten burada açıkça kaç kere söylediler.
Biz İncil'e Tevrat uymayız. Hatta İncil'e bakmadı bir davaya. Biz onu amel etmiyoruz ki. O zaman İncil ne ifade eder dedim. Biz onu duada, ibadetlerde okuyoruz. Kutsal metin olarak. Sevap olsun diye. Sizin Kur'an okuduğunuz gibiydi dedi bana.
Yanlış söylememiş değil mi? Millet de şimdi Kur'an okuyor. Şey müzik oku şey yapıyor. Müzik parçası çalar gibi.
Evet evet.
Öyle böyle hiç kalbi ki konuşur gibi okurdu Resulullah Kur'an-ı Kerim.
Şey, o zaman eğer o vehi gayri metlu diye bir şey varsa niye ve en hukum bima enzelallah diye bir hüküm olsun ki burada? İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'an'ı tenzila diyor İnsan Suresi'nde. Biz sana Kur'an'ı indirdik diyor. İndirilen şeyin, vahyedilen şeyin Kur'an olduğu, o Necm Suresi'nde de bu vehi gayri metluya delil alınan ayet devamını okuduğu zaman onun delil olamayacağını geçen derslerde konuştuk. Ama böyle olmasına rağmen insanlar nasıl o hale geliyor ben de şaşırıyorum.
İyi Allah-u Teala ne diyor işte Enam 159'da? Hiçbir konuda onlardan olamazsın.
Olamazsın diyor.
Evet. Niye? Çünkü kitabına uymuyorlar. Evet. Evet şimdi o zaman bu senin son söylediğin söz sünnet son sözü söyler ifadesinden Vedat'a şey yapalım. Tam böyle Vedat'a çok şahane bir top verdik golaşsın.
Evet. Aslında burada bu konuda araştırma yapan bir profesör de aynısını söylüyor ama Yahudilikle ilgili söylüyor. Şimdi Yahudiliği anlayabilmek için tabii Yahudilerin Tevrat'a bakışını iyi bilmek gerekiyor. Biz Yahudiler Tevrat'a uyar, Yahudilikte Tevrat ana kaynaktır dediğimizde ki her Yahudi bunu kabul ediyor. Yani dinin kaynağı nedir? Tevrat. Yani bunu kabul etmeyen bir Yahudi yok. Ama Tevrat nedir? Bunun içine girdiğiniz zaman, bunu açtığınız zaman çok farklı şeyler karşınıza çıkıyor.
Tabii bize de aynı değil mi?
Evet, yani bu konuyla ilgili Yahudilerin kendi web sitelerine girdiğiniz zaman Tevrat'la ilgili onların yapmış olduğu bazı şemalar vardır. Mesela Tevratlar, en tepede Tevrat vardır. O dinin ana kaynağı. Ama sonra Tevrat böyle ikiye bölünür. Sözlü Tevratlar, yazılı Tevratlar. Sonra yazılı Tevrat kendi içindeki bölümlere ayrılır. Nebiler, kitaplar ve işte Musa'nın kitabı. Sonra sözlü Tevrat kendi içinde bölümlere ayrılır. Sözlü Tevrat, işte Mişna, Gemara, Midraşim vesaire o şekilde kendi içinde bölümlere ayrılır. Ve aslında bütün bir Yahudi literatürünü Tevrat başlığı altında toplamış oluyorlar. Yani Yahudi literatürü adı altında aklınıza gelebilecek herhangi bir eser. İşte Midraş olabilir. Midraş eseri olabilir, Talmud'la ilgili bir bölüm olabilir vesaire. Hepsini Tevrat şemsiyesi altına sokuyor adamlar. Bu şu açıdan önemli. Bir ulemanın, alimin, hahamın geçmişte vermiş oldukları bir fetva da aslında onlar için Tevrat gibi, yani bir farkı yok. Tevrat'ın bir parçası kabul ediyor. Çünkü o da artık o literatürün içerisine girmiş. Yahudi literatürünün içerisine girmiş. Böyle bir dallandırma yapıyorlar. Ve sorsan ama diyor ki Tevrat'a uyuyoruz biz. Çünkü onlar da Tevrat kapsamına giriyor onlara göre. Ama Kur'an'ın Tevrat dediği şey nedir? Baktığımız zaman işte Enam 91'de Musa'ya verdiği kitap diyor. Siz onu yazıya geçiyorsunuz diyor. Yani Kur'an yazıya geçmiş olan şeyi indirdiği kitap kabul ediyor. Yani yazıya geçmiş olan, ya onların yazılı Tevrat dediği şeyi Kur'an tek kelimeyle Tevrat diye ifade ediyor. Yani sözlü Tevrat'ı o kavramın, o şemsiyenin içerisine sokmuyor Kur'an-ı Kerim. Burası çok önemli. Zaten onlar bunu anlıyorlardı ayetlerden. Kur'an'ın sadece yazılı Tevrat'ı Tevrat olarak muhatap aldığını çok iyi anlıyorlardı. Dolayısıyla zaten Bakara suresinin o 79-80. Ayetlerinde bir sayılı birkaç günden fazla bize ateş dokunmaz demeleri, elleriyle kitabı yazmaları, Allah-u Teala'nın işte o ellerindeki sözlü Tevrat'ta geçen bilgileri bilgi kabul etmediğinin delilleri bunlar hep. Çünkü o cehenneme belli birkaç günden fazla dokunmayacağı sözlü Tevrat'ta geçen bilgiler bunlar. Allah bunları bilgi olarak kabul etmiyor. Bunlar sizin kendi elinizle yazdığınız, bu Allah katındandır dediğiniz şeyler diyor Allah-u Teala. Peki bu sözlü Tevrat dediğimiz şey nedir? Yani bunun otoritesi nereden geliyor? Bunun otoritesi şuradan geliyor. Sözlü Tevrat tıpkı yazılı Tevrat gibi Musa'ya verilmiş bir kaynaktır. Burası önemli. Yani Musa aleyhisselam Allah ile 40 günlüğüne sözleştiğinde, dağa çıktığında Musa aleyhisselama Tevrat veriliyor. Ama bu verilen Tevrat sadece levhalara yazdığı, daha sonra tomarlara yazdığı, sandığın içine koyduğu, kutsal sandığın içine koyduğu Tevrat değil. Bir de yazıya geçmediği, kalemin değmediği bir Tevrat daha var. Onu da Allah-u Teala Musa'ya veriyor. Ve Musa aleyhisselam bunu sözlü olarak, şifahi olarak insanlara aktarıyor. Tıpkı diğer Tevrat gibi onu da insanlara veriyor. Peki bu verilen Tevrat öteki nesillere nasıl geçiyor? Musa'dan sonraki nesillere nasıl geçiyor?
Nasıl veriyor mesela? O ikinci bir Tevrat'ı nasıl veriyor? Öbürünü tahtalara yazılı bir şekilde
evet, vermiş. Evet, yazılı bir şekilde, kayıtlı bir şekilde veriyor.
Öbürünü nasıl, verme şekli nasıl onun?
Öbürü tamamen sözlü, şifahi bir şekilde. Yani Musa aleyhisselamın ağzından çıkan her şey.
Onlar buna her uygulaması. Tevrat mı diyorlar? Musa aleyhisselam indirilen kitaba Tevrat mı diyorlar?
Tabii. Tevrat, o Musa aleyhisselamla başlattıkları için Tevrat derler ona da.
Diyorlar mı? Tabii. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiç Tevrat Musa'ya inmiştir diye yazmaz.
Yok tabii. Çünkü devamında da Tevrat. O Musa'dan sonraki nebilerdir.
Ağzından çıkan her şey de Tevrat'tır.
Aynen öyle. Yani şimdi Musa aleyhisselamdan herhangi bir rivayet aktarıldığında atıyorum o da Tevrat sayılır. Tevrat'ın bir parçası kabul edilir. Her davranışı Tevrat kabul edilir. Çünkü neden? Musa aleyhisselamın her sözü, her davranışı aslında yazılı Tevrat'ın bir uygulaması, bir açıklaması niteliği taşıyor. Dolayısıyla Yahudiler bunu şöyle formülize ediyorlar. Musa'ya bir kayıtlı Tevrat, yazılı Tevrat verildi. Tamam, doğru. Ama bu aslında tek başına hiçbir anlam ifade etmeyen bir şey. Dolayısıyla buna ceset diyorlar. Yani bunun yazılara geçmiş, levhalara geçmiş bir şey. Ama bu bir anlam ifade etmiyor ki. Bunu manaya, buna mana yükleyecek olan şey, anlaşılmasını sağlayacak olan ikinci bir etken gerekiyor. Kaynak gerekiyor. İşte o ikincil kaynak da sözlü Tevrat. Onu da Musa insanlara veriyor. Ve ona da ruh diyorlar. Yani onun ruhudur diyorlar. Bu cesettir. Sözlü, yazılı Tevrat cesettir. Sözlü Tevrat onun ruhudur. O olmadı mı bu yazılı Tevrat denilen şey, metin hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bu metni al istediğin kadar oku, senin bundan çıkarabileceğin, pratiğe dökebileceğin hiçbir şey yok tek başına.
Ama bizim Es-Sünnet-i Kadiyye'den kitabın manası gibidir o da.
Şimdi bakın mesela
burada Es-Sünnet son sözü söyler.
Söyler.
O da son sözü yazılı Tevrat. Sözlü Tevrat.
Sözlü Tevrat.
Şimdi Baki Adam Hoca, Profesör Doktor Baki Adam Hoca Ankara Üniversitesi'nde bu Tevrat konusunda Türkiye'de çalışma yapan sayılı isimlerden bir tanesi. Bununla ilgili şöyle söylüyor. Sözlü Tevrat'la ilgili. Sözlü Tevrat'ın sistemleşip kurumlaşmasından sonra yazılı Tevrat yorumlanabilir bir metin olmaktan çıkmış, ibadette okunan bir kutsal dua kitabı haline gelmiştir. Bundan sonra artık tek nas kaynağı sözlü Tevrat olmuştur. Yani ortaya çıkan bir meselenin çözümü yazılı Tevrat'ta değil, geleneksel sözlü Tevrat'ta aranmıştır. Rabbani Yahudilikte herhangi bir meselede hüküm verme hususunda ilk ve son söz sözlü Tevrat'ın olmuştur.
Tamam, bizim aynen.
İlk ve son söz o. Yani şimdi bir mesele var, bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Açalım Tevrat'ı. Öyle bir şey yok yani, böyle bir dünya yok.
Evet. Hristiyanlar da aynı.
Yani ulema, işte, şimdi sözlü Tevrat dediğimiz şey de her ne kadar Talmud vesaire şey diyoruz ama onlar da aslında ulemanın görüşlerinin toplandığı bir mecmua. Yani Rabbinik dönem denilen dönemde yazılmış. Roma sürgününden sonraki dönemde yazılmaya başlanıyor. O dönemdeki hahamların aktarımları var orada aslında. O hahamlar da işte diyorlar ki biz bizden önceki şundan duyduk. O da diyor ki o bizden önceki bundan duyduk'a geliyor. Yani oysa ki oradaki milattan sonra 2. 3. asırda yaşayan adamın söylediği şeyler. O sözlü Tevrat denilen şeyler de bir takım hahamların söyledikleri şeyler. Ama bu hahamlar o kadar yüksek bir otoriteye sahip kabul ediyorlar ki. Mesela işte o Talmudik dönemde yaşayan bir hahamla ilgili Akiba, Rabbi Akiba. Şimdi bir Yahudi olsa ayağa kalkar direkt. Çünkü onların gözünde İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi birisi bu kişi. İle anlatılan bir hikaye vardır. Şöyle derler. Musa Aleyhisselam ilk Tur Dağı'na çıkmış. Tur Dağı'na çıktığında gökyüzünde yıldızlarla yazılı bir isim görmüş. Akiba ismini görmüş. Demiş ki ya Rabbi bu kimdir? Bu demiş ki işte senden sonra yaşayacak böyle böyle bir ulema. Ya Rabbi hani nasıl bir adam ki bu, sen bunun ismini böyle yıldızlarla gökyüzüne yazdın. Allah da diyor ki ben sana göstereyim diyor. Ve bir televizyon sinemasyon gibi Rabbi Akiba'nın, bu adamın işte 1000 yıl sonra yaşayan adam bu. O ders halkasından bir sahne izletiyor Musa Aleyhisselam'a. Ders halkası.
Yani sonra gelecek olan halkayı anlatıyor.
Tabii. İzletiyor be. Sinema gibi izletiyor. He. Bu Rabbi Akiba öğrencilerinin başında bir konuyu anlatıyor. Meseleyi anlatıyor. Ve sonunda diyor ki meselenin çözümünden sonra. Öğrencisi soruyor. Sen bunu nereden biliyorsun? O da diyor ki bu Musa'ya verilen şeydir diyor. Öğrencilerine. Musa'ya verilen şeydir. Musa Aleyhisselam şaşırıyor. Ya bana öyle bir şey verilmedi. Ondan sonra diyor ki Allah'a ya Rabbi diyor ben bile bilmediğim şeyi bu adam biliyor, bana verilen şeyi. Yani ben bile bilmiyorum diyor. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ya Rabbi madem böyle bir adam vardı olacaktı, niye Tevrat'ı ona vermedin de bana veriyorsun diyor. Şimdi yani bu ulema dediğimiz kişilerin, yani bu Talmudik dönemde yaşayan ve Talmud'un asıl ravileri olan kişilerin Yahudi geleneğindeki otoritesi çok yüksek. Yani o adam Rabbi Akiva'dan aktarılmış bir görüş, bir bilgi. Yani senin kalkıp da ya o doğru değil, Tevrat'ta ona aykırı. Yani Rabbi Akiva'nın söylediği şey Tevrat'taki şu pasaja aykırı siz diyemezsiniz. Dediğiniz zaman size gülerler ya sen. Yani Rabbi Akiva Tevrat'a aykırı konuşmuş, sen Tevrat'a uygun konuşuyorsun derler. Seni orada şey yaparlar. Bu şekilde yani mesela Baki Adam da burada bununla ilgili çok güzel bir tespitte bulunmuş. Yani bu hahamların, din adamlarının otoritesi ne kadar artık Tevrat'ın da ötesine geçmiş. Sözlü Tevrat'tan dolayı zaten oluyor bu. Rabbiler tarafından soferim, soferim dediğimizde ulema grubu, sözleri Tevrat'ın sözleriyle mukayese edilmiş ve onların sözlerinin de Tevrat'ın sözleri kadar doğru ve değerli olduğu söylenmiştir. Hatta Babil Talmudu'nda Tevrat'ın sözlerini ihlal edenlerin ölümle cezalandırılmayacak. Şimdi adam Tevrat'a aykırı bir şey söyledi, yazılı Tevrat'a. O kişiye ölüm cezası verilmez. Fakat soferimin, yani o ulema grubunun sözlerini ihlal edenlerin tek cezasının ölüm olduğunu söylemiştir. Yani ulemaya aykırı bir şey söylerse ölüm cezası, Tevrat'a aykırı bir şey söylerse ona ölüm cezası verilmez. Rabbi Yohanan daha da ileri giderek soferimin bütün sözleri önemlidir. Halbuki Tevrat'ın bazı önemsiz sözleri de vardır demiştir.
Tevrat'ın önemsiz.
Yani Tevrat'ta önemsiz bazı sözler vardır ama soferimin, yani bu ulemaların her ağzından çıkan önemlidir. Babil Talmudu'ndaki bu telkinlerin benzerlerine başka bölümlerde de Rabbani kaynaklarda da rastlanır. Yani ulema bu derece kutsallaşmış. Kutsallaşması nereden neş'et ediyor? Sözlü Tevrat otoritesinden. Çünkü sözlü Tevrat'ı öteki nesillere aktaranlar onlar. Yani onlar olmasa o bize ulaşmayacak. Şimdi Nebimizin sünneti. Nebimizin sünneti gayrimetlu vahiy. Peki onu bize aktaranlar kim? Onu bize aktaranlar işte sahabe-i kiram, onlardan sonra gelenler, işte ulemalar vesaire. Dolayısıyla onu taşıyanlar, diğer nesillere aktaranlar olduğu için onlar da onun otoritesinden nasipleniyorlar. aynı otoriteye onlar da sahip kabul ediliyorlar. İki Yahudi geleneğinde de bu şekilde kabul edilmiş ve böyle gelmiş. Şimdi ama bu belli bir döneme kadar yazılı halde değildi. Yani bizim sözlü Tevrat diyoruz ya adı üstünde. Belli bir döneme kadar yazılı değildi. İsa Aleyhisselam'dan sonra, Roma sürgününden sonra Yahudiler bunu yazıya geçme gereği duyuyorlar. Ve aslında bizimkilerle benzer bir kaygı içerisinde bunu yazıya geçiyorlar. Diyorlar ki bu unutulup gidecek. Bunu bir şekilde bizim artık kayda geçmemiz lazım. İleriki nesillere bu aktarılamazsa unutulacak, gidecek diyerekten yazıya geçme işlemi, yani tedvin işlemi başlıyor ve Talmud'un yazımı başlıyor böylece. Talmud dediğimiz kaynak, işte bugün Yahudi geleneğinde bizim hadis literatürüyle belki kıyaslanabilecek olan bir kaynak. Neden hadis literatürüyle kıyaslıyoruz? Çünkü benzer bir usulle yazılmış. Bir senet var. Yani şimdi Rabbi Akiba bunu ravi rivayet etmiş ama o da birisinden duymuş. O da ötekisi de başka birisinden duymuş. Dolayısıyla Talmud'un içerisinde de bu şekilde senetler var. İşte o ondan duymuş, o ondan almış, o ondan almış. Daha sonra o nereye kadar gidiyor? Tam Musa Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Musa Aleyhisselam'dan Yeşu'ya, Yeşu'dan hakimlere, hakimlerden peygamberlere, peygamberlerden Soferim'e, Soferim'den Amoraim'e, Amoraim'den hahamlara kadar giden bir senet zinciriyle bu aktarılıyor ve bu şekilde yazıya geçiyor. Dolayısıyla bugün bir meselenin çözümü söz konusu olduğunda yazılı Tevrat'ın hiçbir otoritesi yok. Baki adamın da burada söylediği gibi yazılı Tevrat ibadetlerde okunan bir kitap. İşte hatta hocam da demin söyledi, hani ezgisel okunur deniyor ya, Tevrat da o şekilde, özellikle mezmurlar bölümü ayinlerde böyle ezgisel olarak müzikalitesi olan bir şekilde okunarak ayinler yapılır. Öyle bir metin haline gelmiş. Rabbilerin görüşlerine bakılır, yani hahamların görüşlerine bakılır. Hahamlar da zaten görüşlerinde Talmud'u esas alırlar ve Midraş kaynaklarına esas alırlar. Midraş dediğimiz kaynaklarda Talmud'un dışında olup işte Tevrat'ın belli bölümlerinin tefsiri niteliğinde olan kaynaklar bunlar da. Yahudi kültürü içerisinde bunlar da aslında sözlü Tevrat şemsiyesi içerisine sokuluyor. Yani sözlü Tevrat dediğimizde bir Yahudi sadece Talmud'u almıyor. Midraş kaynaklarını da sözlü Tevrat olarak kabul ediyorlar. Yani tefsirlerini de, kendi tefsirlerini de sözlü Tevrat olarak kabul ediyorlar. Bunlar ile bir haham hüküm verir. Bir konuda siz gittiğinizde ya Tevrat'ın falanca pasajından yola çıkarak ben sana bu hükmü verdim demez. Senin verdiğin, söylediğin konuyla ilgili hüküm budur. Neden? Çünkü Talmud'da şöyle geçiyor, Midraşlar'da şöyle anlatılıyor vesaire. Hükmün kaynağı, asıl kaynağı sözlü Tevrat'tır. Yazılı Tevrat dolayısıyla aslında sözlü Tevrat'ın yanında çok çok çok daha değersiz. Yani ulemanın sözünden bile değersizdir ki az evvel burada söyledik. Ben şuradan da mesela şey yapayım. Bu da Yahudilerin basmış olduğu Tora diye bir Tevrat tefsiri. Burada da sözlü Tevrat'ı anlatıyor. Sözlü Tevrat'ı anlatırken şöyle söyleniyor. Mesela Tora'nın belki en yanlış anlaşılan şey, şimdi bu sözlü Tevrat olmasa yazılı Tevrat ne işe yarar? Bunu örneklendiriyor. Diyor ki Tora'nın, yani Tevrat'ın belki de en yanlış anlaşılan emri göze karşılık göz. İşte Mısır'dan çıkış 21-24 ifadesidir. Sözlü gelenekten bir haber olan kişi, yani sözlü Tevrat'tan bir haber olan kişi bu ifadeyi olduğu gibi kabul ederek bir kişinin bir başkasının gözüne zarar vermesi durumunda onun da gözüne zarar verilmesi gerektiği sonucuna varacaktır. Şimdi adam bir göz çıkarma olayı oldu. Sana geldi, senden hüküm istiyor. Sen kalkıp Tevrat'ı açıp bu adama Tevrat'tan hüküm vermeye kalkarsan o adamın da gidip gözünü çıkartırsın. Çünkü Tevrat'ta göze göz diyor.
sen kalkıp Tevrat'a bakıp bir şey yapmaya kalkarsan böyle yanlış işler yaparsın diyor. Oysa ki Moşe Rabbeinu, yani Musa Aleyhisselam'ın dönemi de dahil olmak üzere tarihin tüm dönemlerinde Yahudi cemaatleri bu emri göze karşılık gözün parasal tazminatı şeklinde uygulamıştır. Yani sen Yahudi sözlü geleneğine bakarsan eğer o konuyla ilgili, onlar sana diyecek ki o adam onun gözünü çıkardıysa onun gözünü çıkarmayacaksın. O adama onun parasal tazminatını ödeteceksin. Doğru hüküm budur diyor. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyor. Sen yazılı Tevrat'a bakarsan yanlış hüküm verirsin. Ama sözlü geleneğe bakarsan o zaman onun doğrusunu sözlü gelenekten görürsün diyerekten, bu tarz örneklerle de sözlü geleneğin, yani sözlü Tevrat'ın yazılı Tevrat'ın çok çok üstünde olduğunu otorite olarak söylemiş oluyorlar ve yazılı Tevrat'ın da tek başına anlaşılamayacağını, yazılı Tevrat'tan tek başına sadece o metinden hüküm çıkarılamayacağını da bu şekilde örnekler üzerinden anlatıyorlar. Kısaca hocam durum böyle. Yani sözlü Tevrat'ın otoritesiyle ilgili Yahudi geleneğinde durum böyle.
Evet, şimdi Yahudi geleneğinin İslam geleneğinden bir farkı var mı bu durumda?
Yani hocam bir baktığınız zaman bir farkı yok.
Ama farkı şöyle fark ettim ben şu anda. Yani bizimkiler hiç olmazsa rivayetleri Kur'an dememiş. Veya diyememiş. Onları Tevrat demiş ya.
Tabii, tabii.
Bizim farkımız, şimdi bizimki önce geçenler o rivayetleri ayet dememiş veya Kur'an dememiş. Farkı bu. Yoksa hüküm olarak, uygulama olarak zaten aynı. Ama şeyde, istilahta, terimde o rivayetleri ayet veya Kur'an diye cesaret mi edemedi yoksa ne oldu diyememiş. Bu da güzel bir şey yani. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın inen Kur'an'ın aynısı bugün bizim elimizde. Buna hiçbir şey karışmamış buna. Öyle bir fark var.
Evet.
Şimdi tabii öyle bir fark var görünürde de işin içerisine girdiği zaman öyle mi acaba?
Değil mi? Uygulamada fark yok zaten.
İşin içine girdiğin zaman mesela bu işte hepsinin şey ana alim, temel alim kabul ettikleri İmam Şafii var yani. Herkesin görüşüne değer vererek işte bu gayrimettub vahiy konusunda yolundan gittiği şahıs. O Er Risalesi'nde ne diyor? İşte Atiyullah ve Atiyur Resul, Allah ve Resul'e itaat edin ayetini bağlamından tamamen koparıyor. Halbuki Resul elçidir. Benim Allah'la görüşme şansım var mı? Ancak Resulü vasıtasıyla görüşebilirim. Mesela ben şimdi burada Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman Allah'ın kelamını okuyorum diyorum. Çünkü bu Allah'ın sözü. Allah'ın sözüne başka yerden ulaşma şansım var mı? Mümkün değil. O ama bunu Resul'e de itaat emrediliyor, Allah'a da itaat emrediliyor. İki tane itaat emri var diyerek Muhammed Aleyhisselam'ın sözleriyle Kur'an-ı Kerim'in sözleri arasında delalet olarak aynıdır. Biri diğerinden farklı değildir. Ama tek fark işte birisi lafzen indirilmiştir, diğeri manen indirilmiştir diyor. Ondan sonra da diyor ki Kur'an-ı Kerim ancak Kur'an'la nesedilebilir. Hadisleri ancak hadisler nesheder. Hiçbir hadis, Kur'an'ı, hiçbir ayet hadisi neshetmez. Peki şimdi bu hiçbir ayet hadisi neshetmezse nasıl oldu da kıbleye dönme hadisi, şu ayetine hadis diyorsunuz Resulullah o tarafa doğru döndü diye.
Şimdi şöyle bir olay var hocam. Şimdi Bukhari'de var. Berire diye bir cariye var.
Berire.
Berire. Cariyeyken evleniyor. Azat olduktan sonra o cariyeyken evlendiği kocasıyla evliliği devam edip etmemesi konusunda muhayyer oluyor. Seçme hakkı var. O da azat olduktan sonra boşanacağım diyor. O da boşanacağım diye yolda giderken kocası da arkasından öyle yapmayın etmeyin diye geliyor. O da ağlamış. Resulullah ile karşılaşıyor. Resulullah diyor ki öyle yapma ama yarış, barış bir şey söylüyor. Hadis hadis bu. Hem mutavatir hadis. Direkt kendi ağzından duymuş. Böylece diyor ki ya Resulallah, bu dediğin Allah'ın emri mi diyor? Hayır diyor. O zaman kusura bakma diyor. Yani onlar o cariye bile çok güzel anlamış konuyu. Şimdi burada bizim gibi mutavatir derdi yok. Meşhur derdi yok.
O zaman, meşhur, o zaman bu sen bu Berire ile ilgili söylediğini biz Kur'an-ı Kerim'de kiminle ilgili buluyoruz?
Zeyd
ve Zeynep ile ilgili buluyoruz. Evet. Mesela bak şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği söze, yani bu geleneksel yapıya göre şunu yap bunu yapma dediğine itaat etmek farz değil mi?
Farz, evet. Yani o rivayet şimdi
helal haram koyar.
Birkaç sene sonra bizi gelmiş buna biz hiç Kur'an'a arz etmeden, doğru ve yanlış diye düşünmeden direkt boyun eğmemiz, yani itaat etmemiz farz ise niye o sahabeler sorguluyor o zaman?
Ve neden Allah-u Teala Mümtehine suresinin son ayetlerinde Mekke'den hicret eden kadınlarla ilgili وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوف mağrufta sana isyan etmeyecekler. Mağruf ne demek?
Yani مَعْرِفَ حُسْنُهُ بِالشَّرْعِ اَوْ الْعَقْلِ diyor.
Tamam. Yani şeria, Kur'an-ı Kerim'e göre doğru olduğu ya da evrensel kurallara göre doğru olduğu, ki o da Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmaz. Öyle bir şeyi emrettiği zaman siz karşı çıkmayacaksınız. Ama emrinde Kur'an'a aykırı bir şey bulursanız yapmam ya Resulullah demeniz lazım.
Medine Savaşı'ndaki olayı herkes söylüyor. Ballandıra. Resulullah demiş buraya da duracağımız yer, mevzimiz burası olsun. Ya Resulullah burası Allah mı emrediyor? Hayır, o zaman burası uygun değil diyor. Ya direkt söylediği şeye karşı geliyor.
Bunlar. O zaman en azından biz bunu Kur'an-ı Kerim'den şey delillendirelim. Çünkü bize diyecekler ki burada siz madem bu rivayetlere karşı çıkıyorsunuz, buna Kur'an-ı Kerim'den delil bulun. Sana velâ yâsîneke, sana isyan etmesinler. İsyan etmek ne demek? Emrini yerine getirmemek demektir, değil mi? Yani Resulullah bir emir verdi, tam zıddını yaptı. Bu isyan değil mi? İsyan.
Burada bir şey var da, yani rivayetlere karşı
yok, ben bunu çıkıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim,
Kur'an'la... Değil de biz rivayetlere karşı değiliz. Rivayetlerin Kur'an'dan önce mukaddes hiç değiştirilmez ve hiç sorgulanmaz kanun hükümdür diye kabul edilmesine karşıyız. Kur'an'ın öne alınmasına.
Şimdi ben sana tekrar şunu söyleyeyim. Konu düzgün anlaşılsın diye. Mesela şunu da tekrarlayalım. İmam Şafii diyor ki Kur'an Kur'an'ı, sünnet Kur'an'ı neskhetmez. Kur'an sünneti, sünnet Kur'an'ı neskhetmez. Kur'an ayetleri birbirleriyle, sünnet birbirleriyle neskhedilir. Bir diğerinin işine karışmaz demek istiyor. Şimdi geleneksel yapıya göre, soru o değil. Geleneksel yapıya göre ki İmam Şafii'nin sözünden ortaya çıkan net o. Muhammed Aleyhisselam birisine dese ki şunu yap ya da yapma. Ona düşen nedir?
Şartsız ve kayıtsız itaattir.
İtaattir. Peki tamam. Şimdi Mümtehine suresinin 12. ayet miydi? İstersen bir baksana. 60. sure. 60 mıydı? 61 miydi? Neyse. Oraya bak. Diyor ki Mekke'den gelen kadınlar marufta sana isyan etmeyecekler. Maruf neydi? Kur'an-ı Kerim'e uygun olan hükümlerdi. Mesela bir insan gelse bize dese ki ben eşimi boşamak istiyorum. Eşimi boşamak istiyorum diyen insana eşini boşayamazsın deme hakkımız var mı?
Yok.
Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim yani eşini boşama deme hakkımız yok. Tavsiye ederiz, nasihat ederiz. Şöyle yap, böyle yap. Kaçın? 12. ayet. 60. sure miydi? 61 mi? 60. sure 12. ayet. Tamam. Şimdi geldi. Peki şey geliyor, Zeyd geliyor. Resulullah diyor ki ben eşimi boşayacağım diyor. Resulullah ne diyor ona? Bak ayetin hükmüyle ve isteku'l-lezi en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi. Allah'ın nimet verdiği, sen de nimet verdin. Babası makamında. Evet. Mesela bizde ne derler? Babaya itaat farzdır derler, değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim şöyle bir şey diyor mu?
Yok.
Ne diyor?
Babaya iyilik etmek
farz. Bak Muhammed Aleyhisselam'a itaat da farz değil.
Evet,
evet. Emri Kur'an'a uygunsa uyacaksın diyese değil. Evet. Çünkü ya eyyühen nebi diye başlıyor o 12. ayet. Evet. Yani bunu çok iyi söyleyelim de İzleyicilerimiz şey yapsınlar. Bak 12. ayette kadınlara sana isyan etmeyecekler diyor. Peki şimdi şurada bu Ahzab suresinin 37. ayetinde diyor ki hani senin nimet verdiğin şey, Allah'a nimet verdiği, sen de nimet verin. Babası gibi besleyip büyütün. Yani bizde de babaya itaat falan filan farzdır denir. Bunlar hepsi uydurma şey. Babaya itaat değil, ihsandır farz olan. Ona karşı iyi davranma görevimiz vardır. Şimdi diyor ki Allah-u Teala burada, Allah ve Resulü herhangi bir konuda, hatta öbür ayet okuyoruz. 37. ayet. Sen nimet vermişsin, Allah da nimet vermiş, beslemişsin, büyütmüşsün, evlendirmişsin, her türlü imkanları sağlamışsın. Diyorsun ki emsik aleyke zevcek vettekillah. Eşini tut, Allah'tan kork diyorsun. Bunu diyen kim? Muhammed Aleyhisselam. Peki Muhammed Aleyhisselam Zeyd'e, babası gibi büyüyüp besleyip büyüttüğü kişiye, eşini tut, sakın ha boşama, Allah'tan kork diyor. Peki o zaman geleneksel yapıya göre Zeyd'in Muhammed Aleyhisselam'a itaati farz mı değil?
Farzdır.
Değil mi? Farzdır. Peki Kur'an-ı Kerim'e bu emir uyuyor mu?
Uymuyor.
Çünkü Allah-u Teala eşlerinizi boşadığınız zaman falan bir takım şartlar koşuyor ama hiç kimseye müdahale hakkı vermiyor. Efendim gel de bir mevki, bir makamın kararıyla falan filan boşa demiyor. Sen kendi kararına boşayacaksın. Peki o zaman Zeyd de Kur'an-ı Kerim'e göre eşini boşamak istediği zaman Resulullah'ın müdahale hakkı var mı? Bak ne diyor, geliyor Resulullah. Az önce sen dedin ya Berire'yi. Berire tamam. Efendim bu bir rivayettir, uydurma diyebilir ama bu Allah'ın ayeti. Evet. Ne diyor? Diyor ki eşini boşama, elinde tut. Bizim hadis anlayışına göre Zeyd'in burada karşı çıkma hakkı var mı? Peki geleneksel yapıya göre Enes Hoca, bak soruyorum. Geleneksel yapıya göre hangi tefsiri açarsanız açın, hangi mezhebin şeyine bakarsanız bakın, onlara göre bakalım bu Zeyd'in burada karşı çıkma hakkı var mı? Bak Allah-u Teala bir önceki ayette ne dedi? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Bir mümin erkekle, bir mümin kadının Allah ve Resulü bir konuda karar verdiyse tercih hakkı yoktur diyor, değil mi? Peki o zaman Resul burada Muhammedse, bu ayete göre Zeyd'in tercih hakkı var mı? O zaman ayetin devamında ne diyor Allah-u Teala? وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulü'nü isyan ederse, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Apaçık bir şekilde sapıtmıştır, değil mi? Evet. O zaman Zeyd, Muhammed Aleyhisselam'ı geleneksel anlayışa göre söylüyorum. Evet. Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemeyip de eşini boşarsa, açıkça sapıtmış olmuyor mu?
Evet.
Açık bir şekilde sapıtmış olur. Hemen onun yanındaki ayette ne diyor Allah? Sen diyorsun ki eşini boşama. Eşini boşama yetkisini Allah vermiş. Sana ne? Sen ne karışıyorsun diyor Allah burada bak. Peki bak burada diyor ki emsikale vettekillah ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdi. Sen içinde Allah'ın ortaya çıkacağı bir şeyi gizliyorsun. Gizlediğine, çünkü Muhammed Aleyhisselam bu surenin 21. ayetinden gayet iyi biliyor ki Allah beni insanlara örnek yapacaktır. Ne diyor bak? Laqad kana lekum fi rasulillahi usvedun hasene. Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Şimdi düşünüyor, bu benim evlattım. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 23. ayetine göre öz evlatların boşadığı kadınlarla evlenmek haram. Ama evlatlığın boşadığı kadınla evlenmek haram değil. Evet. Eyvah! Bu karısını boşarsa Allah beni bununla evlendirir, ben milletin yüzüne nasıl bakacağım? Aman boşama! Öyle dedi, bak. Evet. Şimdi geleneksel anlayışa göre Zeyd isyan ediyor ve büyük günah işliyor. Peki Allah ne diyor burada? Bak ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi. Sen içinde Allah'ın ortaya çıkaracaksın. Ve tahşen nas, insanlardan korkuyorsun. Vallahu ahakken tahşahu. Allah ondan korkmana daha layıktır. İnsanlardan korkuyorsun diye ayıpladığı kim? Zeyd mi? Resulullah mı?
Resulullah. Muhammed Aleyhisselam.
Peki Zeyd isyan etmiş olmadı mı? فَلَمَّ قَدَى زَيْدٌ مِنْ هَوَتَرًا diyor. Zeyd eşini boşayıp ilişkisini tamamen kestikten sonra diyor. Zeyd isyan etmiş olmadı mı bu ayete göre?
Evet.
Burada en küçük şüphe var mı?
Yok.
Peki Zeyd isyan etti de Allah Zeyd'i mi suçluyor Resulullah Muhammed Aleyhisselam'ı? Niye? Onun talebi Kur'an'a aykırı da onun için. Peki bu Muhammed Aleyhisselam'ın Zeyd'den talebi tıpkı Mümtehine Suresi'nin 12. ayetinde belirtilen وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٌ açıklaması değil mi?
Evet.
Yani şek şüphe var mı burada? Peki.
Ama burada vahiy gayrı metlu diye bir şey varsa o zaman burada bravo. Söylenen şeylerde niye vahiy olmuyor o zaman?
Niye o vahiy
değil? Allah tenkit ediyor.
Madem Allah buna bunun içine vahiy gayrı metlu getiriyor. Evet. Önce Allah onun içine diyecek ki buna böyle de sonra da ayıp değil mi diyecek. Evet. Haşa tövbe estağfurullah.
Ya Rabbi sen ilham ettin demesi gerekiyor.
Sen bana ilham ettin demesi gerekmez mi? Tövbe ya Rabbi. Ya bu ne biçim Müslümanlık ya? Aklım almıyor gerçekten. Şimdi bak burada da diyor ki ondan sonra فَلَمَّا قَدَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا Zeyd karısını boşadı. Resulullah'a isyan etmiş olmadı mı? Muhammed Aleyhisselam'a. Resul sıfatıyla değil, Nebi sıfatıyla. İsyan etti mi? Bakın bak, bu isyan ettiği için Allah Zeyd'i suçladı mı? O zaman bir önceki ayette Allah ve Resulü bir şeye karar verirse deyken Resul Muhammed Aleyhisselam mı yoksa Allah'ın kitabı mı? Zeyd'in boşama hakkını ortaya koyan Muhammed Aleyhisselam'ın kendi mi yoksa Allah'ın indirdiği kitap mı? Peki eşini boşama yetkisini Allah Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'a verdi mi?
Evet.
Vermedi.
Evet.
Öyleyse isyan eden, yani yanlış yapan o, Zeyd değil. فَلَمَّا قَدَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَاكَ Zeyd diyor, eşini boşadıktan, ilişki tamamen kesildikten sonra sen evlenmek istemiyorsun ya, bu Zeynep'i istemiyorsun. Biz seni evlendirdik. Ben emrettim. Peki evlendirdik dedikten sonra Resulullah'ın buna karşı çıkma hakkı var mı? Peki karşı o zaman ne diyecek? Eyvah! Ben milletin karşısına nasıl çıkacağım? Vay! Rezil oldum. Diye aklına gelir değil mi? Aklına geçer. Şimdi bak biraz sonra da Allah buna nasıl cevap veriyor göreceğiz. Peki niye evlendirdiğinde söylüyor. Ne diyor? لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَاهِمْ اِذَا قَدَوْ مِنْهُنَّ وَتَرَى Seni evlendirmenin sebebi sen bu kızı sevdin, gördün, ahlaksızca, terbiyesizce tefsir kitaplarını doldurmuşlardır. Yok efendim, birisinin kendi şeyine, kendi evinde bile gece çocukların yanına kapıyı çalmadan, izin almadan giremiyorsun. Başka bir kadın adamın evine içeri gireceksin, karısını çıplak göreceksin. Ve bunu da Allah'ın Resulü yapacak. Ya bunları tefsirlerine yazanlar da Müslüman müfessir olacak öyle mi? Tövbe estağfurullah. Ondan sonra bak diyor ki Zeyd eşiyle ilişkisini kes seni onunla biz evlendiririz. Çünkü Zeynep de evlenmek istemiyor. Peki Zeynep'in de Muhammed Aleyhisselam'ın da ben evlendirdim dediği halde Allah-u Teala karşı çıkma hakkı var mı? O zaman o 36. ayette hiçbir mümin kadın ve hiçbir mümin erkek, hiçbir mümin kadın Allah bir konuda karar verdiği zaman karşı çıkamaz emrinin ilk muhatabı kim?
Muhammed
Aleyhisselam'la Zeynep. O zaman ve geleneksel anlayışı bu yerle bir etmiyor mu?
Evet. Yani mutavatir haber direkt ağzından duyuyor.
Allah'ın ayeti yani, daha.
Emsik zevcek hükmünü kendi ağzından duyuyor.
Ya bizzat Resulullah'ın ağzından duyuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçmiş.
Evet, evet.
Yok efendim falan rivayeti filan rivayeti değil ki.
Evet, evet.
Sahih mi değil mi diye soracağı bir şey değil. Bizzat ağzından duyuyor. İsyan etti mi etmedi mi?
Evet.
Peki Allah kimi suçladı?
Muhammed.
Sen Allah'ın emrine aykırı bir şey söyleyemezsin ya Muhammed demedi, evet. Demiş olmadı mı?
Evet, evet.
Peki o zaman eyvah Allah beni evlendirdi. Of milletin karşısına nasıl çıkacağım? Ve kâne emrullâhe mef'ûle, Allah'ın emrine getirildi. Niye? Çünkü karşı çıkmadı artık Resulullah.
Evet.
Zeynep de karşı çıkmadı, evlendiler. Tamam, ya Rabbi sen böyle... Bak burada Resulullah'ın tavrı da bu ayetin manasını bize gösteriyor.
Evet.
İtiraz etmedi, tamam mı? Ya Rabbi tamam, baş üstüne dedi. Ondan sonra ne diyor Allah? Onu nasihat ediyor Muhammed Aleyhisselam. Mâ kâne alen nebî. En nebiye biz şey yaptı bir... marife anlamında verebiliriz, yani cins anlamında verebiliriz. Ahdi harici de verebiliriz,
evet,
ahdi zihninde. Yani mâ kâne alel nebi, nebi olarak sana da deriz, hiçbir nebiye de
evet,
diye mana verebiliriz.
Evet.
Min haracın fî mâ faradallâhu leh. Allah'ın ona farz kıldığı konuda bu nebiyede, hiçbir nebiyede bir sıkıntı yok. Yani sen korkma, bunu ben farz kıldım diyor Allah, değil mi? Hiç korkma, bunlar bir şey yapamazlar. Sen milletten korkuyorsun, korkma. Demedi mi Allah şimdi? Evet. Hiçbir sıkıntı, bak farz kılmış Allah nebiye. Neyi farz kılmış? Örnek olmayı, değil mi?
Evet.
Ve emretti size, vecnâke, biz seni evlendirdik, itiraz hakkın yok. Zeynep de itiraz etmemiş, tamam, bitti. İtiraz etseydi sapık, dalal-i ba'id olurdu ikisi de, değil mi? Yoldan çıkarlardı. Ondan sonra bu neymiş bu? Sünnet Allah. İşte sünnet bu. Sünnet kelimesini 4 asır sonra tutun. Kendi kafanızı İmam Şafii kendi kafasına göre sünnete mana versin. Arap diline %100 aykırı. Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı. Ondan sonra onunla bir siz bir kitap sünnet diye ikinci delil getirin. Kur'an-ı Kerim'in dışında bir din oluşturun. Ondan sonra da bugün niye bu millet bu dini kabul etmiyor? Diyor. Bu dini kim kabul eder ya?
Burada anlattığına aynı zılıyor o zaman.
Bir farkı var mı şeyin Yahudilerin?
Yok.
Peki şimdi bu ayetleri okudum ya. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'a aykırı bir emir verme hakkının olmadığını, her şeyi Kur'an-ı Kerim'e göre uygulamak gerektiğini bu ayetler açıkça göstermiyor mu? O zaman sünnet neymiş? Allah'ın emrine uymakmış, değil mi? Sünnet Allah'ı fillezine halev min kabl. Senden öncekilerde uyguladığı sünnet bu. Allah'ın yol ve yöntemi bu. Ve kâne emrullâhi gaderen maktûrâ. Allah'ın bütün işi ölçülü biçilidir. Öyle kuralsız hiçbir işi yoktur. Öyle sen ben elçiyim diye kuralı bozamazsın. Sen kuralı bozamazsın. Sen tutmuşsun eşini boşama diyorsun. Sen kuralı bozamazsın. Ya, anlaşılmayan bir şey var mı?
Yok.
Var mı anlaşılmayan bir şey? Evet. Peki şimdi o zaman bu kadar açık ayet. Bak neler yapılmış Enes Hoca. İstersen bu ayetler üzerinde neler yapıldığında sen bir kısaca bir anlat. Muhammed Aleyhisselam nasıl anlatılıyor?
Burada bazı rivayetler var da tefsirlerde, onu da başkalar bu rivayettir, buna inanmayın falan. Bu tefsirlerdeki İsrailiyat diye sayıyordur. Yani Resulullah Zeynep'i görmüş, aşık olmuş. Ondan sonra da aşık olduğunu da gizliyor. İnsanlar bilmesin diyor ama Allah onu biliyor. Bir şekilde bir rivayetler var. Burada.
Çok acayip şeyler var işte. Diyor. Yok efendim gördü. Vah ne güzelsin işte, Allah ne kızlar yaratmış, kadınlar yaratmış.
Yani burada Resulullah değil de normal bir kişinin hakkında da söylenmesi çok çirkin olan şeyler kendisi söyleniyor.
Hiçbir insan böyle bir iftirayı kabul edemez. Evet, Allah kitabına koymuş olacak haşa.
O şey tefsirlerde o öyle rivayetler var.
Peki şu anda izah ettiğimiz şekilde. Yani şimdi buna tamamen ayetler değil mi? Bir şey ilave edip çıkardık mı?
Evet, evet.
Peki bu ayetleri bu şekilde anlatan bir tek kişiyi duydun mu sen şimdi?
Yok yok. Yani o dediğim rivayetlerle anlatılıyor.
Rivayetlerle anlatılıyor. Ondan sonra inanmayın diyor.
Son dönemdeki ulemaların bazılarında onu çıkarmışlar bu İsrailiyat'ta. Buna inanmayın diye. Ama müfessirin kendisi o şekilde anlatıyor ayeti. Ayetin manasını o şekilde anlatıyor.
Peki bizim burada İbn Kesir tefsiri var mıydı? Yok neyse. Ben söyleyeyim. İsteyen baksın. Yani şimdi şu anda çünkü baştan aklımıza gelmiyor ki hazırlık yapalım. Bak İbn-i Kesir tefsiri nedir? İbn-i Kesir tefsirinin özelliği nedir? Ayetleri rivayetlerle tefsir eder, değil mi? Yani diğer tefsirlerden farkı o. Rivayetlerle tefsir eder. Bu ayeti almış diyor ki burada Vahzab suresinin bu ayetini burada diyor gelen rivayetlerin hiçbirisi sahih kabul edilebilecek bir şekilde değil ve bu içerik olarak da çok kötü. Ben bunların hiçbirisini almadım diyor. Tamam güzel. Güzel. Bak orada ben onu okudum ama ne güzel dedim. Ondan sonra bir de baktım ki şeye baktım bak Allah rızası için. Şuraya şunu çok dikkat edin. En iyisi İbn Kesir. O ne yapmış? Yani izleyicilerimize gitsin baksınlar kitapları. İbn Kesir'in Türkçe tercümesi de var. Bakabilirler. Bak 36. ayetlerine net bir rivayet veriyor. Diyor ki Resulullah Zeynep'le Zeyd'i evlendirmek istedi. Gitti Zeynep'e dedi ki bu Zeyd'le evlenir misin? Zeynep dedi ben asla. Böyle bir evliliği kabul etmem dedi. Resulullah bir daha ısrar edince sen beni zorluyor musun? İkrah mı ediyorsun? Baskı mı yapıyorsun? Diyecekti ki tam o sıra bu ayet indi diyor. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza qadallahu ve rasulü emran en yekuna lehum el khiyaratu min emri. Bir mümin erkek ve bir mümin kadın konusu Allah ve Resulü bir karar verdi mi? Burada Resulü kim oluyor rivayette? Muhammed Aleyhisselam oluyor. Senin bununla evlenmene ben karar verdim. Şimdi bu ayete göre bu ayeti duyunca diyor Zeynep dedi tamam. Kabul ettim. Yahu ey İbni Kesir sende akıl yok mu Allah aşkına ya? Ulan bu, madem burada böyle bir sonra da Zeyd'e Allah'ın ayetiyle eşini tut dediği zaman o zaman niye Zeyd isyan ediyordu Allah orada Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor? Sonra hemen bir sonraki ayette evlendirmeden mi bahsediliyor? Zaten evli bunlar. Zaten evli. Öyle bir şeyden bahsedilir mi? En akıllısı da böyle yapmış işte. Buyurun hadi.
Tafsirler şey olduğu için bu o dediğiniz şimdi şeyler vehi gayrimetlu. Şimdi bir tane vehi var. O da münezzeldir. Muteabbet bitilavetihi. Tilavet ederek ibadet edilir. Öbürü de farkı tilavet edilmez. Sevap olsun diye lebzi okunmaz. Ama hüküm açısından Kur'an'la aynıdır. Belki Kur'an'dan daha da üst makamdadır. Diye böyle bir görüş, böyle bir sistem muayyenleştikten sonra yazıldığı için tefsirler onun dışarısına çıkamıyor. Farklı ibarelerde birinin söylediğini öbürü aynısını naklediyor.
Ya hiç ben esas şaşırtan bu ya. Sen ayeti hiç görmüyor musun ya?
Evet evet.
Ulan sen bu ayeti tefsir ediyorsun.
Yani ayetlerle böyle ayetten çıkan manaları şey yapan, aktaran fazla yok.
Peki o zaman ben size bildiğiniz bir konuda bir soru soracağım. Zor soru, zor değil. Yani kolay. Onun için hiç şey yapmanıza, sıkılmanıza gerek yok. Kolay soracağım. Şimdi ayet ve hadis diyorlar. Kitap, sünnet, hadis ikinci kaynak diyorlar ya.
Evet, evet.
Farz edelim ki dedikleri doğru. Ki doğru değil. Ayetlerde açıkça gösterdik. Resulullah Kur'an'a uymak zorundadır. Ürettiği hükümlerin tamamı Kur'an'a uymak zorundadır. Ona evet. Hikmet diyor Allah-u Teala.
Evet.
Farz edelim ki bugünkü işte İslam uleması denen kişilerin, mezhep denen kurumların yaptıkları doğru diyelim. Sünnet ikinci kaynak. Peki, evlenme konusunda yani nikah akdi konusunda sünnete uyan bir mezhep biliyor musun?
Yok, uymuyor.
Ben ayeti bir kenara bıraktık. Sünnete uyan bir tane mezhep var mı?
Yok.
Peki, boşanma konusunda sünnete uyan bir tane mezhep var mı?
Yok.
Kadınların boşanma hakkı konusunda sünnete uyan bir tane mezhep biliyor musun?
Yok.
Bu aile değil mi?
Evet.
Peki aileyi batırmış değiller mi bunlar?
Evet.
Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de hududullah kelimesi en çok hangi konuda geçiyor?
Kadınların hakları aile konusunda geçiyor.
Aile konusunda. Ve men yete'adde hududallahi fekad zalleme nefseh diyor. Ondan sonra ve men yetaudullu Allah yudkhilhu naran khaliden fiha diyor. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa onu bir ateşe, sürekli kalacağı ateşe sokar diyor. Peki bu mezheplerden evlenme ve boşanma konusunda Allah'ın hududunu uyan bir tane hatırlıyor musun?
Yok.
Azıcık şey gibi İmam Maturidi şey neydi bu?
İbn Teymiye
birazcık uyar gibi oluyor. O da bakıyorsun ki başka yerde
O da etki altında kalıyor işte. O zamanki o düşünce öyle olduğu için. Şimdi gece de konuştuk ya Kur'ancıyım diyenler Kur'an'ı gelse hadisçiyim diyenler hadisi gelse farklı kalmaz. Ama gelmiyor.
İkisinde ya ne Kur'an'la ne hadiste ilişkileri var ya.
Evet, evet.
Ama laf.
Öyle bir şuarla ortaya çıkıyor da aslında alakası yok.
Peki ben size ikinci, üçüncü, dördüncü şeyi kısaca ders bitti. Kısaca söyleyeceğim. Onu başka derslerimizden bakarlar. İki. Ekonomi konusunda. Kur'an'a zaten hiçbir uymamıştır. Resulullah'ın hadislerine uyan var mı? Bir tane hadisi kendi keyiflerine göre değiştirerek sanki uyarmış gibi, uyuyormuş gibi göstermişlerdir. Ondan sonra Müslüman gayrimüslim ilişkileri konusunda var mı?
Yok.
Peki uluslararası ilişkiler konusunda Kur'an var mı?
Yok.
Müslümanların birbirleriyle ilişkileri konusunda var mı?
Yok.
O zaman bu İslam nasıl yaşanacak ya?
Olabilir de biz bilmiyoruz en azından.
Ya bizim gördüklerimiz de yok.
Evet, yok.
Neyse, Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu konu şey yapılmıştır. Allah rızasından ayırmasın. Evet, değerli izleyiciler, şey size kalmış. İster Kur'an-ı Kerim'e uyarsın, ister uymazsınız. Uyarsanız dünyanızda, ahiretinizde mamur olur. Uymazsanız hesabı Cenab-ı Hakk'a vereceksiniz. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.